Ayrım 18, Güneş Kuşu, Wilbur Smith, sayfa 181. İkinci Bölüm. Lanon Hikanus ile mahiyeti büyük gölün güneyde en uzaktaki kıyısında bulunan küçük balık koyuna vardığı zaman hava kararmıştı. Donanmanın 10 gemisi koyun sığ sularında demir attı, meşaleleri karanlığı aydınlattı. Lanon güneye papirüs tarlalarına ve gizli su yollarına doğru baktı. Kendisinin ve ulusunun yazgısının oralarda yazılı olduğunu biliyordu. Tam 28 gün boyunca durmadan avlanmıştı. Şimdi de alışılmadık bir korkuyla ürperiyordu. Bu korku bulmaya geldiği korkunç hayvanla karşılaşma korkusu değil, onu yine elinden kaçırırsa ne olur korkusuydu. Ardından hafif ayak sesleri duyunca hemen elini hançerine götürdü, döndü baktı. Meşalelerin ışığında gördüğü adamı biçimsiz görünüşünden hemen tanıdı.
''Hoy, geldiler mi?'' diye sordu.
''Efendimiz, bir şeyler yemedi, sonra uyumalısınız. Henüz gelmediler ama sabaha varmadan burada olurlar. Haydi yatın biraz. Yarın elinizin titrememesi, gözlerinizin de çok iyi görmesi gerekiyor, unutmayın.''
Lanon kambur dostuna sevecenlikle baktı.
''Kimi zaman 9 değil de 10 karım var diyorum. Beni çok şımartıyorsun, üstüme çok düşüyorsun dostum. Ama öyle sanıyorum ki bu gece gözüme pek uyku girmeyecek. Babamın cenazesinden beri tam 28 gündür ulu aslanın peşine düştüğüm 28 gündür nasıl uyuyamadımsa bu gece de uyuyamayacağım.''
Sonra döndü 9 gemiye baktı. Opet ve 4 krallığın tahtına layık mı değil mi diye bakmaya gelenlerle, Ulu Aslan'ı yakalamasını seyre gelmiş olan 9 ailenin gemilerine.
''Şunlara bak huy, kaç tanesi benim başarısızlığa uğramam için tanrılara kurban verdi acaba?''
''Biliyorsunuz 3 tanesi, belki de dahası vardır.''
''Peki ya Barka hanedanına bağlı olanlar, ya gözü kapalı güvenebileceklerimiz?''
''Onları da bilirsiniz efendimiz. Habbakuk Lal sonuna dek sizinledir, sonra Amon.''
''Evet evet, hepsini tanıyorum huy. Benimle olanları da, bana karşı olanları da, hepsini teker teker tanıyorum. Sadece bir kez de senden duymak istemiştim, o kadar.''
İyi ama düşün hele, bu kehanette bulunanlar, tahta geçmek için 30 gün içinde Ulu Aslan'ın yakalanmasını şart koşanlar, böyle bir durumu hiç düşünmüşler miydi acaba? Bir prensin tam 28 gün boyunca Ulu Aslan'ın en ufak bir izine bile rastlayamadan dolanıp durabileceği hiç akılları da gelmiş miydi?
Evet, babam ancak 25. günde öldürebilmiş ama bu 46 yıl önceymiş. O zaman bile Ulu Aslan'ın soyunun tükendiğinden söz ediliyormuş. Şu son 200 yıl boyunca Ulu Aslan'ı görüldüğü her yerde avlaya gelmişiz. 5 lejyon kuzey bataklıklarını silmiş süpürmüş, 3 tanesi de ırmak boyunca avlanmış.
Güvertede bir aşağı bir yukarı gidip gelmeye başladı. Arada durup aşağıya sıra sıra çıplak kölelerin kürekleri başında uykuya daldıkları yere göz atıyordu. Bu köleler sonunda yine böyle kürek başında zincire vurulmuş öleceklerdi.
''Bataklıkların bu ucu krallığımda bir Ulu Aslan'ın saklanabileceği son yer. Burada da bulamazsak ne olacak huy? Hakkımı kanıtlayabileceğim başka hiçbir yol yok mu?''
''Ne yazık ki yok efendimiz.''
''O halde hanedanımız son bulacak, öyle mi?''
''Bir Ulu Aslan vurulmadıkça Opet'in başına hiçbir kral geçemez.'' Kral olmayınca da sadece 9'lar kurulu ülkeyi yönetir.
Peki ya krallık hanedanı, Barka hanedanı ne olacak o zaman?
Hadi şimdi bunları konuşmayalım da gelin bir şeyler yiyin. Köleniz size sıcak baharatlı şarap ile balık haşlaması hazırladı. Şarap uyumanıza yardımcı olur.
Lanon birdenbire sordu.
Benim Baal rahibim, yarın için falıma bakar mısın?
Fal olumsuz çıkarsa uyuyabilir misiniz?
Her zamanki gibi sen haklısın. Haydi gel, acıktım.
Lanon çırılçıplak post örtülü yatağına oturup yemeğini yedi. Omuzlarına kıvır kıvır koyverdiği saçları tepeden sarkan lambanın aydınlığında garip bir altın rengiyle parlıyordu. Kara saçlı halkının arasında Tanrı'ya benzeyen bir adamdı o. Lanon yemeğini büyük bir iştahla yiyip bitirdi. Sonra Hu'ya dedi ki, ''Bana şarkı söyle güneş kuşum benim.'' Huy ben Amon prensin yatağının ayak ucuna bağdaş kurmuştu. Kucağındaki çalgısının üzerine eğilince kamburu büsbütün ortaya çıkıyordu. Upuzun siyah saçları önüne düşüyor, yüzünü örtüyordu. Kolları çok kaslı, güçlüydü ve çalgıyı tutan ince, zarif parmaklarla çelişki yaratıyordu. O çalgısına dokunur dokunmaz çevrede sesler kesildi, herkes dinlemeye hazırlandı. Evet, herkes soluğunu kesmiş, geceye dalga dalga yayılan Huy'un şarkısını dinliyordu şimdi. Sonra şarkı bitti. Lanon yatağının ayak ucunda diz çökmüş iki güzel köle kızdan birini koynuna aldı. Ötekiler çıktılar. O sırada karanlıkta bir boru öttü, biri seslendi. ''Bir dosta kapılarınızı açın, Mursil geliyor. Barka hanedanının avcı başı.'' Lanon bir sıçrayışta yataktan fırladı. Telaşla pelerinini omuzlarına attı, yukarıya koştu. Huy da peşinden. O sırada gemiye yanaşan küçük bir kayıktan da Mursil merdiveni tırmanıyordu. Kocaman biriydi bu. Yüz yuvarlak suratı maymuna benziyordu. Güneşten ve şaraptan kızarmıştı. Gemide herkes uyanmış, harekete geçmişti şimdi. Mursil'in ardından küçücük cüce bir insancık geliyordu. Bu pigme çekik gözleriyle çevresine ürkek ürkek bakınarak korkuyla yürüyordu.
''Efendimiz, size iyi haberlerim var. Şu adam aradığımız şeyi bulmuş.''
Böyle diyerek Boşiman'ı tutup çekti. ''Sen onu gördün mü?''
''Sadece pençe izlerini, ama bu hayvanın kendisini görmüş.''
''Eğer doğruysa ikiniz de ödülünüzü bol bol alacaksınız. Demek tanrılar Barka hanedanının bu kez de hüküm sürmesine karar vermişler.'' Buffalo sürüsü güneş doğmadan bir an önce yüksek papirüslerin arasına dalmaya can atıyordu. Tam 200 iri hayvan. Sürünün başında giden iri boğa birden papirüslere girmeden 50 adım ötede durdu. Burnunu havaya kaldırdı, kulaklarını açtı, domuz gözü gibi küçücük gözleri çevreyi taramaya başladı. Ardından koca sürü de durmuş bekliyordu. Ulu aslan papirüs kamışları arasından son hızla fırlayıverdi, ok gibi. Bu buffalo kadar iri denebilecek bir hayvandı ama ondan çok daha çevikti. Birden boğanın üzerine atıldı, pençelerini boynuna geçirdi, sonra bir pençesini uzatıp onun burnunu yakaladı, başını kanırttı. Şimdi boğa bel kemiği kırılmış, yere yıkılmıştı. Saldırgan onu bırakır bırakmaz yanındakine atladı. Bu yaşlı kara dişinin de işini oracıkta bitiriverdi. Sonra bir daha, bir daha. Böylece birbiri ardından tam 6 kez öldürdü. Sürü henüz 300 adım bile gidememişti. Sonra koyverdi onları. Papirüslerin arasına dalıp gözden yittiler. Şimdi ulu aslan doğan güneşin pembemsi ışığında durmuş dinleniyordu. Ucu kara püsküllü kuyruğu hala avın heyecanı içinde bir orayı bir burayı dövmekteydi. Kasları gerilmiş şişmişti. Hayvan şimdi yarı çökmüş, yassı yılan başını andırır başını, neredeyse göğsüne değecek kadar upuzun ve kıvrık, sivri dişlerinin ağırlığını taşıyabilsin diye kaldırmıştı. Suratı siyah beyaz çizgilerle göz alıcı bir maskeyi andırıyordu. Birbirinden iyice ayrık gözlerindeki vahşi parıltı, uzun, dik ve bembeyaz bıyıklarla yumuşuyor gibiydi. Ama ayağa kalktığında kocaman görkemli yelesi bu yumuşak ifadeyi tümüyle silmeye yetiyordu. Bir insan boyunda, bir at ağırlığında olan bu kedigil o korkunç pençeleri ve sivri dişleriyle doğadaki kedigillerin en tehlikelisiydi. Döndü, son kurbanının yanına gitti, başını kaldırdı. Kocaman güçlü çenelerini açtı, upuzun pembe dili o inanılmaz güçlü ve uzun sivri dişlerinin arasından kıvrıldı, hayvan kükredi. Bu kükremesiyle sanki yeri göğü inletti. Şafak sökerken gölün kıyısında Huy ben Amon da tanrısını selamlıyordu. Av giysisi giyinmiş ama silahlarını bir yana bırakmıştı. Çünkü tanrılara haberci göndermek, bir kurban kesmek üzereydi. Huy tanrılarını yakından tanırdı, onların huylarını bilirdi. Hepsinde de insanlara özgü zaaflar olduğunu da biliyordu. Kendini beğenmiş, alıngan, açgözlü ve bazen de son derece tembeldiler. Durmadan pohpohlanmak yeterliydi ve ilgilerini çekmek için de kurban vermek gerekirdi. Huy bu kana susamışlıklarını hiç beğenmiyordu ve elinden geldiği kadar kölelerin yerine hayvanların kurban edilmesine çabalıyordu. O günde beyaz bir boğa kurban edilecekti. Huy ne yapmış ne etmiş, lan onu şimdilik bir boğa kurban verilmesine razı etmişti. Oysa ki tanrılar her zaman insan kanını yeğe tutarlardı. Ama Huy ölüme mahkum bir kölenin gözlerindeki yalvaran bakışa hiç dayanamıyordu. Bu yüzden 5 yıldır Opet'in dinsel yaşantısını yönettiği halde tanrılara ancak 100 kadar insan haberci göndermişti. Oysaki sitenin geçmişinde sadece bir tek törende bu kadar insanın kurban edildiği zamanlar çok olmuştu. ''Size haberci olarak güzel bir akboğa gönderiyoruz.'' Huy döndü, hayvana yaklaştı. Opet cinsiydi bu hayvan. Tıknaz, kısa boylu, kurşuni benekli. Boynuzları düzdü, sırtında da kamburu vardı. Huy rahiplerinden birinin elindeki akbabalı baltasını alırken hayvan sakin sakin duruyordu. Çevresini kuşatan törende hazır bulunan soylular baltayı savuracak yer bırakmak üzere biraz geri çekildiler. Huy bağırdı. ''Olobal, habercimizi kabul et.'' Ve balta havaya kalktı, öfkeyle hışırdayarak indi. Boğanın boynunu kesiverdi. Başı fırladı gitti, kan fışkırdı. Huy baltasına dayanarak eğildi. ''Bir işaret ulu bağal, çocuklarına bir işaret gönder.'' Ama ses seda çıkmıyordu. Huy'un sabrı tükenmeye başlamıştı. Oysaki kurban tam gerektiği gibi verilmiş, kafası bir vuruşta kopartılmıştı. Yoksa Tanrı'nın dikkati yine başka yerde miydi? İnadı mı tutmuştu? Başlarının üzerinden bir yabani kaz sürüsü geçti. Huy çağrısını ikinci kez yineledi. Bu kez sanki yakarmıyor, talep ediyor, bekliyordu. Ama yine ses yok. Yalnızca bir su aygırı kulaklarını sallayarak paldır küldür suya girdi. Üçüncü kez yinelediğinde cevabını hemen aldı. Papirüs tarlasının ötesinden bir ses geldi. Kuşları ürküten, papirüsleri dalgalandıran, gök gürültüsü gibi homurdanarak yükselen bir ses. Hiçbirinin şimdiye dek duymadığı bir ses. Ulu aslan kükremesi. Huy mutlu mutlu gülerek hükümdara döndü. ''Tanrılar sana karşılık verdiler, Lanon Hikanus. Haydi git ulu aslanını al.'' Küçücük Boşiman onlara yol gösteriyor, buffaloların izini sürüyordu. Papirüslerin altından yemyeşil bir tünelden ilerliyor gibiydiler. Sonunda açıklığa çıktılar. 400-500 kişi vardılar. Çünkü 9 soylu karaya okçularıyla, baltacılarıyla çıkmışlardı. Lanon ise önden, yanında avcıbaşı Mursil, Boşiman, Huy ve 2 silah taşıyıcısı olduğu halde yürüyordu. Tanrılar anlaşılan bu sabah ondan yanaydılar. Çünkü Boşiman'ın onları götürdüğü düzlükte yerde 6 buffalo ölüsü yatıyordu. Peki hayvanın kendisi neredeydi? Boşiman parmağı da gösterdi. Mursil dedi ki, ''Şurada, 2. buffalo deşinin ardında. Bizi gördü, gizleniyor. Çok uzaktayız.'' Ama Boşiman onu açık seçik görebiliyormuş. Kulaklarını dikmiş bize bakıyormuş. Bu küçücük adamların gözleri kartal gözü gibi keskindir. Yanılıyorsa suç senin, bilesin Mursil. Suç benim olsun efendimiz. Prensi ava hazırlarken arkadakiler de yetişmişlerdi. Soylulardan kimi yaşlılar tahtrevanla gelmişlerdi. Bunlardan Asmun Lano'nun yanına yaklaştı. ''Bir vuruşta canını almanı dilerim, babanın yaptığı gibi.'' dedi. Tahtrevanını av sahnesini iyice görebileceği bir yere taşıdılar. Kalabalık silahları ve zırhları güneşte pırıl pırıl, morlu beyazlı kırmızılı giysileriyle kamışların arasına dağıldılar. Herkes sustu, Lanon'u bekledi. Lanon çıplaktı, ancak edep yerini örten bir bez sarkıyordu önünden. Derisi şaşılacak derecede beyazdı. Sadece kolları, bacakları ve yüzü güneşten yanmıştı. Çok yakışıklı, uzun boylu, geniş omuzlu, ince belli bir gençti. Saçlarını mor bir bağla sıkmıştı. Altın kırmızısı sakalı göğsüne iniyordu. Bekleşen adamlara döndü.
Opet sitesi üzerinde ve 4 krallık üzerinde hak iddia ediyorum dedi.
Huy ona silahlarını verdi. Kalkan, buffalo derisinden oval biçimli, bir adam boyunda eni de iki omzu birden kapatacak kadar geniş. Tam ortasında gözler vardı. Beyaz ve sarı renklerle çizilmiş, keskin bakışlı iki göz. Bu gözler hayvana bakınca onun saldırmasını sağlayacaktı. Huy sonra ona aslan mızrağını verdi. Öylesine ağırdı ki ancak güçlü bir adam onu kullanabilirdi. Lano'nun bileği kalınlığında, boyunun iki katı uzunluğundaydı. Buna karşılık kılıç daha geniş ve ağırdı, ucu çok sivriydi. Lanon kalkanı ardına saklayarak gözleri göstermemek için bekleyen hayvana doğru yaklaştı. Huy ardından dua ediyordu. Lanon yürürken avcı başının öğütlerini içinden tekrarlıyordu.
Ona gözleri göstermeden homurdanmasını bekle, sana bir köşeden yaklaşmasını sağla, başını indirerek saldırır, göğsünü bir boydan bir boya yırtmalısın. Kafatası demir gibidir, omuz kemikleri de en iyi madeni bile bükecek güçtedir. Yalnız bir yerden vurabilirsin, boynun dibinden, sırt kemiğiyle omuz arasından.
Sonra içlerinden bir ulu aslanla karşı karşıya gelmiş olan tek kişinin eski Opet kralı 46. Hamilkar Barka'nın sözlerini hatırladı.
Mızrağı saplayınca var gücünle sarıl, dayan oğlum. Çünkü ulu aslan henüz ölmemiştir ve ölünceye dek onu kendinden uzakta tutabileceğin tek şey bu mızrak sapıdır.
Lanon yürüyordu ama bu falonun karnı şişmiş leşinden başka bir şey görmüyordu.
Yanılmışlar, burada hiçbir şey yok diye içinden geçirdi.
Sessizlikle kendi yürek vuruşlarını, kendi adım seslerini, kendi soluğunun hışırtısını duyuyordu.
Burada hiçbir şey yok, ulu aslan gitmiş diye düşündü.
Sonra ansızın karşısında bir şey kıpırdadı. Hayvan kulaklarını dikmiş hemen indirmişti. Pusu da onu bekliyordu işte. Korkudan ayakları geri geri gidiyordu ama kendisini korkmamaya zorladı. Yürüdü derken ulu aslan birden karşısına çıkıverdi. Lano'nun soluğu kesildi. Onun bu kadar büyük olacağını hiç tahmin etmemişti. İnanılmayacak kadar iri bir şeydi. Bir karabasan yaratıyordu. Hiddetle kuyruğunu sallıyordu. Yelesi yavaş yavaş dikildi, yere sindi. Aralarında ancak 50 adım kaldığı zaman homurdandı. Lanon olduğu yerde mıhlanıp kaldı. Sonra birden kalkanı sırtından çekip gözleri hayvana gösterdi. Bu ulu aslanın öfkesini büsbütün kamçıladı, saldırdı. O anda Lanon da saldırmıştı. Hayvana yandan yaklaşmaya, ensesiyle böğrüne doğru gitmeye çabalıyordu. Son anda Lanon mızrağını kaldırdı, tam ense kökündeki can alıcı noktayı nişan aldı. Ulu aslan da olanca ağırlığıyla mızrağa yüklendi. Lanon ise var gücüyle mızrağa sarılmış, dişleri kenetlenmiş bırakmıyordu. Ayakları yerden kesildi. Ulu aslan gerilerken onu da mızrağın ucunda havaya kaldırmış götürüyordu. Sonra yeniden yere düştü. Omuz ve kol kaslarının yırtıldığını hissetti. Mızrağın sapı böğrünü bereliyordu. Neredeyse kaburgalarını kıracaktı. Ulu aslanın pençeleri ise kalkanın derisini yırtmıştı. Hayvan bir kez daha homurdandı, kükredi, arka ayakları üzerinde kalktı. Lanon da yine havaya doğru savruldu, mızrak hala elindeydi. Bir süre kuş gibi uçtu, soluğu kesilir gibi oldu. Sonra kendisini yerde buldu. Güçlükle doğrulup oturduğu zaman çevresine bakındı. Mızrağın kırık sapı hala sımsıkı avuçlarındaydı. 10 adım ötesinde ulu aslan otların arasından sürünerek ona doğru geliyordu. Mızrağın kırık ucu tam ense köküne saplanmıştı. Açılan koskocaman yaradan kan oluk oluk akıyordu. Ama sarı gözleri hala avcıya dikilmişti ve o upuzun korkunç dişler de onun etine batmaya hazırlanıyordu. Lanon büyülenmiş gibi kıpıldayamıyor, gözlerini de ondan ayıramıyordu.
Sadece öl, ne olursun öl diye geçiriyordu içinden.
Ve o anda dev kedi son bir sarsıntıya tutuldu. Sırtı kamburlaştı, bacakları gerildi, pençeleri toprağa kazdı, parçaladı, ağzı geniş ve pesbembe açıldı, inledi, homurdandı, son bir acıklı iniltiyle öldü. Yarım daire olmuş seyredenlerden bir alkıştır yükseldi. Otlarla kaplı düzlükte minicik krala doğru ağır ağır geldiler.
ama huy koşuyordu. Kambur gövdesine fazla uzun gelen bacaklarının üstünde uzun kara saçlarını savura savura omzunda akbabalı baltası koşuyordu. Tam yarı yola geldiğinde ikinci ulu aslan en yakın bufalonun ardında gizlendiği yerden ayağa kalkmıştı. Huy onu gördü, bağırdı. ''Lanon, kolla kendini, arkamda!'' Lanon arkasına baktı ve gördü. Dişisiydi. Bu rengi daha açık, daha ince yapılı ama erkekten çok daha yırtıcı. Lanon'a doğru ağır ağır yaklaşıyordu şimdi. Huy ise prense doğru koşarken ''Aman Baal, beni hızlı koştur!'' diye yakarıyordu. Lanon ayağa kalkmaya çabalarken hayvan hızla yaklaşmaktaydı. Lanon şimdi kalkmış, geri geri uzaklaşmaya bakıyordu. Ama bu hareketi hayvanı büsbütün kızdırmış olmalıydı. Huy bağırdı. ''Hey, buraya, buraya!'' diye hayvanın dikkatini üzerine çekmeye çalıştı ve onun gözüne ilk kez çarptı. ''Gelsene buraya, bana gelsene!'' Bu arada göz ucuyla Lanon'un sendeleyip yere düştüğünü, otların arasında yittiğini görmüştü. Ulu aslan Huy'a saldırdı. Hayvan yaklaşırken Huy baltasını omzuna vurmuş, bacaklarını germiş onu bekliyordu. Sonunda Baal adına diye haykırarak tam aralarında birkaç adım kalmışken baltayı savurdu. Balta kafatasına saplandı, ikiye böldü. Hayvanın beynine gömüldü. Ama kocaman yaratığın ölüsü de olanca ağırlığıyla küçücük kamburun üzerine yüklenmişti. Huy kendinden geçti. Gözlerini açtığı zaman Opet'in 47. ulu aslanı Lanon Hikanus üzerine doğru eğilmişti. ''Ah seni budala, seni küçük yiğit budala!'' diyordu. Onun da suratı bere içindeydi, şişmişti, kanamıştı. Huy güçlükle fısıldadı. ''Yiğit evet ama budala asla efendimiz!'' Lana'nın içinin rahatladığı gözlerinden anlaşılıyordu. 18. ayının sonu. Sayfa 192.